Ayrım 17, sayfa 166. Dansın yarısına kadar ortadaki çiftlerin sayısı 10'u geçmedi. Bunların çoğu ya yeni evli ya da evlenmek üzere olan çiftlerdi. Böyle bir durum kızların hemen dansa kalktıkları için suçlanmasını önlerdi çünkü. O sırada orta yaşlı, yarı sarhoş bir çiftçi tombul karısını piste doğru itti. Arkadaşları alkışlayıp yuhaladılar. Kadın yüzünü avuçları arasına saklarken o çevrede dans etmeye koyuldu. Derken karısı da utanma numarasından vazgeçti. O da istekle dans etmeye başladı. Bu diğer kızlara bir işaret oldu. Artık şöhretine gölge düşürmeden dansa kalkabilirlerdi. Meydanın ortası bir anda canlanıverdi. Bağıran, gülen çiftler ortaya fırladılar. Çember biraz daha genişlemiş oldu. Ben de o zaman Katya'yı öne doğru ittim. Kalabalığın arasında dikkati çekmeden dans ettik. Üç kişilik orkestra birinci ezgiyi bitirir bitirmez ikincisine geçti. Böylelikle dans edenler yerine dönmeden önce yeniden yakalamaya çalıştı. Çiftler dörtlü, altılı gruplar halinde birleşti. Sonra bu parçalarda birleşerek uzadı. Sonuçta tüm dansçılar yüz yüze dönmüş, iki düzensiz sıra oluşturdular. Sıçrayarak iki adım öne, iki adım arkaya, sonra da mümkün olduğu kadar yükseğe zıplama. Kadınlar yere düşerken çığlıklar atıyorlardı. Unutmuş olduğum bu dansı nasıl bu kadar çabuk hatırladığıma kendim de şaştım. Belki de dans etmenin, hele de bu sıçramalı, yöresel dansları etmenin baskıların kanında olduğu inancı doğruydu. Katya'nın beline öbür yandan sarılmış olan adam esmer bir çobandı. Zıpladığı zaman ayakları eskiden kemerinin bulunduğu hizaya kadar çıkıyordu. Benim öbür elim ise al yanaklı, inanılmayacak kadar çevik, tombul bir kızın belindeydi. Kısa zamanda bizim sıranın orta kısmı başından ve sonundan daha yükseğe sıçrar oldu. Tam karşımızdakilerden de daha fazla zıplıyorduk. Onlara beceriksizliklerinden ötürü takıldık. Karşımızdaki erkekler sırıtarak başlarını salladılar. Yarışmayı kabul ettiler. Durmadan yakınan eşlerini daha yükseğe zıplatmaya çalıştılar. Kadınların çığlıkları daha da yükseldi. Orkestrada havaya kapılmış, gittikçe daha hızlı çalıyordu. Başları olan müzisyen gülerek bize tüm gücümüzü kullanmamız için haykırdı. Daha yaşlı, daha az atletik olanlar gruptan ayrıldı. Soluk soluğa kafalarını sallaya sallaya yerlerine döndüler. Az sonra her iki sırada birer düzineden fazla insan kalmamıştı. Katya ile ben kendi sıramızın tam ortasındaydık. Kalbimiz çarpıyor, bacaklarımız titriyordu. Ama her iki sırada ötekine yenilmeye razı gelmiyordu. Tempo daha da hızlandı. Ben hiç formda değildim. Tam yere yıkılacağımdan korkmaya başladığım sıra, her iki sırada dans edenler bir ağızdan orkestraya "Naikua, Naikua" (parantez içinde yeter artık) diye bağırmaya başladılar. Orkestra son dizeye yetişmesi olanaksız bir hızla çaldıktan sonra dansçılar sendeleyerek karmakarışık bir halde durdular. Kahkahalar, çığlıklar, erkeklerin birbirinin omzuna vurması gırla gidiyordu. Katya'nın belini benimle paylaşan çoban onu içtenlikle kucakladı. Dayanma gücünden ötürü kutladı. Bir yabancı olarak hiç fena değildi Katya. Soluk almaya çalışarak ciğerlerin fena halde ağrıyarak Katya'yı seyirciler çemberinden çekip meydanın nispeten sakin bir bölümüne, binalara yakın kağıt fenerlerin altına yürüttüm. Bacaklarım öyle dermansız kalmıştı ki ayakta durabilmek için binanın duvarına yaslanmak zorunda kaldım. "Harika!" dedi o. Yüzü heyecandan ve dansın yorgunluğundan alev alev yanıyordu. "Öyle." Solumumu düzene sokup kuruyan, çatlayan boğazımı yumuşatmak için yutkunmaya çalıştım. "Harika ama seni uyarmam gerek. Her an kalp krizinden ölebilirim." "Çok saçma." Mendilini ıslak alnıma dokundurdu. "Erkekler işlerin daha çoğunu yapıyor derler ki o doğru. Ama öyle de olması gerekir." Başımı salladım. Konuşabilecek durumda değildim. Şakaklarımın atması kesilince ona bir şey içmek isteyip istemediğini sordum. "Hayır sağ ol," dedi hemen. Sonra benim bitkin halimi fark etti, hemen toparlandı. "Evet, içsek de fena olmaz, teşekkür ederim." Tam o sırada davulun ve flütün sesi duyuldu. Kalabalık sustu. Meydandaki ve büfelerdeki herkes de susup olduğu yerde karşıdaki yola doğru döndü. Katya yavaşça "Nedir bu?" diye fısıldadı. "Boğulan bakire. Seyret de bak." Yolun ağzında bir havai fişek patlatıldı. Fışkıran kıvılcımlar binaların duvarlarına kıpkırmızı bir renk verdi. Derken davul bir cenaze temposuna girdi. Karşı yoldan yaz kılığında bir kafile belirdi. Ağır adımlarla meydana doğru ilerledi. Kalabalık yavaşça ayrılıp onlara yol verdi. En önde iki çocuk vardı. Beyazlar giymişlerdi. Yüzleri tebeşirle boyanmış gibi bembeyaz makyajlıydı. Gözleri ve ağızları siyahla belirtilmişti. Onların arkasından pek zengin kostümler giymiş bir adam geliyordu. Parantez içinde bu herhalde suçlanmakta olan kadının erkek kardeşiydi. Elindeki kalın zinciri yerlere şangır şungur sürterek taşımaktaydı. Arkasında yırtık pırtık giyinmiş iki erkek vardı. Her birinin elinde birer ağır taş görünmekteydi. Taşların ortaları delikti. Bu deliklerden kalın ipler geçirilip düğümlenmişti. Kadının eline ve ayağına bağlanacak taşlardı bunlar. Derken ortaya bakirenin kendisi çıktı. 15 yaşında bir kızdı. Bölge kızlarının arasından içlerinde en güzeli olduğu için seçilmişti. 6 erkek onu omuzlarında taşıyorlardı. 3'ü sağda, 3'ü soldaydı. Kız onların omuzları üzerine uzanmış, başını arkaya atmıştı. Saçları adamların beli hizasına kadar dökülüyordu. İnce kumaştan yapılmış beyaz elbisesi sırılsıklandı. Dolgun vücuduna tahrik edici biçimde yapışıyordu. Meme başları kumaşın altından koyu renk belli oluyordu. Uzun saçları yağlanmış, dümdüz taranmış, adeta insan saçına benzemez bir hale getirilmişti. Uçlarından yağlar yerlere damlayıp duruyordu. Yaz grubu bize oldukça yakın yerden geçti. Boğulan bakireyi yakından gören Katya koluma sımsıkı sarıldı. Tırnakları derime battı. Titrediğini hissettim. Kafile geldikleri yolun tam karşısındaki yol ağzına yaklaşınca bir havai fişek daha yakıldı. Ortaya çıktıkları cehenneme benzer ikinci bir cehennem içinde gözden kaybolup gittiler. Uzun bir süre meydanda çıt çıkmadı. Sonra erkekler uzun, kademeli bas çığlıkları atmaya başladılar. Bu çığlıklar alışmamış kimselerin kanını donduracak türdendi. Bir anda orkestra ikinci bir kakskarota başladı. Çevremizi yeni baştan dans, kahkaha ve içki furyası sardı. ''Ne demek bu?'' diye sordu Katya alçak sesle. ''Hiç, hiçbir şey. Eski bir tören. İçecek bir şey alayım mı?'' ''Yo, gitme.'' Koluma daha sıkı sarıldı. Sonra biraz daha sakin bir sesle ''Dans edelim.'' dedi. ''Dans etmek istiyorum.'' Kakskarot'un son sıçramalarına vardığımızda kalbimin yarılacağından, bacaklarımın kıvrılıp yere yapışacağından emindim. Ama yine de gülüyor, birbirimizin sırtına vurup karşılıklı kutlaşıp duruyorduk. Katya, boğulan bakirenin yaptığı etkiye karşı daha bir inatla, daha bir canlılıkla tepki göstermişti. Hayata daha sıkı sarılır hali vardı. Dans edişinde umutsuz bir enerji görüyordum, gülüşünde de. Bu durum beni rahatsız etti. Binaların dibindeki yerimizde bir kere daha döndük. Ben yine soluk almaya çalıştım. Uzun yıllar büyük kentlerde kitap başında kaldım, tekledim. Formdan düştüm, içecek bir şey alayım, yoksa öleceğim, şuracıkta. Kimse de fark etmeyecek. O güldü. Zavallı hasta çocuk, dedi. Pekala, al bakalım. Kadınların barlara girmesi geleneğe uymazdı. Kendim kalabalık arasından yol bulup bir bara girene kadar onu babasıyla kardeşinin yanına bırakmayı önerdim. Nerede olduklarını biliyor musun? Hayır, ama bulurum onları. Bize yakın insanların başları üzerinden kalabalığı taramaya koyuldum. Arama, ben burada beklerim, bir şey olmaz. Yalnız başına mı? Ne olabilir ki? Şöhretime halel gelir diye düşünüyorsan bana öyle geliyor ki baskı olmayan kadınların öyle pek kurtarılmaya layık bir şöhreti olmuyor. Güldüm. Ona baskıların yabancılara bakış açısını iyi kavramış olduğunu söyledim. Yabancılar Tanrı'nın temasından mahrum zavallılardı baskılara göre. Bir süre daha tereddüt ettikten sonra elini veda anlamında sıktım. Kendime kalabalık arasından yol açıp kahvelerden birine yaklaşmayı başardım. İçerideki masaların hepsi doluydu. Yaşlı adamlar önlerinde içkileriyle oturuyor, damarları görünen koca suratlarını sallayarak sohbet ediyor, içki içiyorlardı. Hepsi neşeliydi. Üzeri çinko kaplı bara yürürken masalardan birinde gözüme Bay Travel ilişti. Çevresine Bask köylüleri toplamıştı. Masanın üstünde hemen hemen boşalmış bir şişe izara görülüyordu. Tadı dağ çiçeklerine benzeyen o lezzetli, pahalı ve pek etkili baskı içkisi. Görünüşe göre Bartravel köylülere içki ısmarlıyordu. Onlar da bu konukseverliğe karşılık onun sorularına cevap veriyorlardı. Sorular herhalde adetler ve geleneklerle ilgiliydi. Her köylü kendi bozuk Fransızcasıyla bir süre konuşuyor, sonra ötekiler onun sözünü kesip itiraz ediyor ya da eleştiriyorlardı. Bay Treville, Izarra'nın sinsi çarpıcılığına karşı uyarmayı düşündüm. Ama o kalabalığın arasında beni görmedi. Seslenmenin de yararı yoktu. Sesim bu gürültü arasında nasılsa duyulmazdı. Tam masası gözümden kaybolacağı sırada onun garsonunu işaret edip bir şişe Izarra daha istediğini gördüm. Bu hareketini çevresindekiler başlarını ciddi ciddi sallayarak onayladılar. Bu yabancının yapması gereken hareket de buydu onlara göre. Az sonra bu adamların şarkı söyleyecek hale geleceklerini çok iyi biliyordum. Kendi kendime hafifçe gülümseyerek acaba Bay Travel de şarkıya katılacak mı diye düşündüm. Kendime bir kadeh kırmızı şarap, katya içinde limonata almayı başardım ama paramın üstünü alamadan itilerek bardan uzaklaştırıldım. Sonra kolumu kıvırıp şarabımı içmek zorunda kaldım. Yoksa dökülecekti yolda. Şarap iyi, sert bir şaraptı. Tıpkı eskiden hatırladığım gibiydi. Boğazımdaki kuruluğun birazını hemen sildi götürdü. Kısa zamanda kalabalığın akıntısı beni kendiliğinden tekrar sokağa çıkardı. Paramın üstünü alamamıştım ama onların bardakları da benim elimdeydi. Hakkaniyete uygun bir değiş tokuştu. Zaten Katya'nın da limonatayı şişeden içmek isteyeceğini sanmıyordum. Dans son hızıyla devam ediyordu. Küçük çocuklar el ele tutuşmuş, timsah gibi uzayan kuyrukları oluşturmuş, kalabalığın arasına dala çıka dolaşıyorlardı. Ben kalabalığa karışmaksızın binanın hemen yanı sıra ilerledim. Ara sıra girintilere, işemek üzere girmiş bir sarhoşa ya da kapı eşiklerinde kucaklaşan çiftlere rastlıyordum. Bir ara geçici olarak kurulmuş bir büfe yolumu kesti. Büfenin üzerine iki fıçı yerleştirilmiş, gelen geçene şarap veriyorlardı. Eski şarabım boşaldığından oraya bir madeni para fırlattım. Barman hemen bir bardak şarap da bana verdi. İki yudum da bitirdim. Bardağı bıraktığımda yıkamaksızın hemen tekrar doldurup bunca kişinin önünde başkasına sattılar. Katya, bu ismi gürültüye ve müziğe rağmen duydum. Çevreme baktım. Polin yakındaki bir kapı girişinde durmakta olduğunu gördüm. Katya nerede? Bağırdı tekrar. Ben elimle onu bıraktığım yeri işaret ettim. Sonra limonatayı kaldırıp gösterdim. Onu neden yalnız bıraktığımı anlatmaya çalıştım. Yanına gelmem için işaret etti. İte kaka kendime yol açıp ona yaklaştım. Yanına vardım. Yanında son modaya göre çok şık giyinmiş bir kadın bulunduğunu o zaman fark ettim. Bu kılık Bas kadınlarının renkli elbiselerine hiç benzemiyordu. Dikkatli bakınca bu kadının yolda gördüğümüz arabadakilerden biri olduğunu anladım. Paul sağlam kolunu ona sardı. Kucaklayıp kendine doğru yasladı. Kabaca çekti ve bana tanıştırdı. Doktor Monjean, sizi tanıştırayım. Bu bayan herhalde bir adın vardır değil mi canım? Kız elbette adım var diye kıkırdadı. Bana söyleme, işin cazibesini kaçırmayalım. Doktor sizi bayan falan filanla tanıştırmak istiyorum. Kendisi kafasının içinde zerre kadar bir fikir kırıntısı bile bulunmayan çok cazibeli bir süstür. Kadın tısladı. Eldivenli elini onun göğsüne dayayıp hafifçe yeter gibi yaptı. Bir yandan kendisine yöneltilen değerlendirmenin doğruluğunu, bir yandan da hafifçe kır keyfi olduğunu kanıtlamış oldu. Boş bakışta güzel bir yüzü vardı. Hiçbir şey saklayamayacak bir yüzdü bu. Küçük yuvarlak gözler, yukarıya dönük bir burun, dolgun dudaklar, pembe yanaklar. Böylesi eskiyince iyi olmazdı ama bereket versin pek de eskimezdi. Paul'ün inkar edilemeyecek yakışıklılığından etkilendiği belliydi. Memnun oldum dedim kararsızlık içinde. Kız da incecik bir sesle ve kuzeyli aksanıyla sevindim dedi. Bayan Hitch, Paris'in yüksek dünyasından bizi ziyarete gelmiş diye anlattı Paul. Arkadaşlarıyla birlikte içlerinden birinin zengin babasının otomobilini ödünç almış. Oldukça uygar bir yer olan Biarritz'ten yola çıkmışlar. Yolculukları tozlu olaysız geçmiş. Yalnızca yol üstünde bir takım burayerlilerinin atını korkutarak arabayı yoldan çıkarmış. Buna biraz neşelenmişler. Böyleydi değil mi bayan vız gelir? Kız yine kıkırdadı. Polly de beni de tanımadığı ortadaydı. Gol ilerideki kapı eşliğinde bize doğru ateş saçan bakışlarla bakmakta olan atletik yapılı gence doğru elini şöyle bir sallayarak "Şuradaki adama gelince," dedi. O da söz konusu taşıt aracının sürücüsü. Aynı zamanda bayan için de kavalyesi olmayı umduğunu varsayabiliriz. Belki daha başka şey olmayı da umuyordur. Şu anda kendisi çevreyi mutlu eden bir kıskançlıkla kavrulup durmakta. "Öyle değil mi bir haber Dilber?" Kızı yanlamasına kucaklayıp kendine doğru yasladı. Kız gözlerini devirip bana baktı. Sanki ömründe böyle küstah bir çapkın görüp görmediğimi sormak istedi. Ben yüzümdeki gülümseme ifadesini değiştirmeksizin "Olay çıkacak mı?" diye sordum. "Şansın varsa çıkacaktır. Omzunu unutma." Güldü. "Sevgili dostum, tekmeli boks yapanlar omuzlarını ancak omuz silkmek için kullanırlar ki o da kavga bittikten sonra olur. Ben yakınlarda bir yerde olayım mı? Eğlencemi bozmak için mi? Ben yıllardan beri ilk defa olarak biraz eğlenmeye daha yeni başlıyorum. Öyle değil mi bayan Tüybey'in?" Kızın yanağını öptü. İlerideki Parisli adamın dişlerini gıcırdattığını kulaklarımda duyar gibi oldum. "Paul, bu dansı başarabilir miyim sence?" diye sordu. Meydanda yeni bir kakskarotun sıraları oluşmaktaydı. "Neden başaramayasın? Çok kolay," dedim. "İyi, gel Yankı Bey'in, dans edelim." Paul kendisine hayran hayran bakan kızı meydana doğru çekti. Ben Katya'yı bıraktığım tarafa doğru kendine yol açmaya çalışırken Parisli adam bana yetişti. Omzumu yakaladı. Elimdeki limonata şişesini boynundan sıkıca tutup döndüm. "Efendim," dedim. Karşımdaki benden iri, Paul'den ise bir hayli daha iriydi. "Kimdi o adam?" diye sordu bana. "Hangi adam?" dedim. Gözlerimi kalabalığa doğru çevirmiştim. "Burası adam dolu." "Demin konuştuğun adam tabii. Allah kahretsin." "Ha, o mu? Zerre kadar fikrim yok. Bana ortalıkta kasıntı Parisli turistlere rastlayıp rastlamadığımı sordu. Ben de ona buraya gelmeye cesaret edemezler," dedim. Tatlı tatlı gülümsedim. Alaycı bakışlı gözlerimi onunkilere diktim. Oysa baskılara özgü bu çocuksu kavgacı tavırlara bu kadar çabuk dönmekten utanmam gerekirdi. Adam bir an bana öfkeyle baktı. Sonra sanki benimle konuşmaya tenezzül etmezmiş gibi kafasını kibirli bir hareketle kaldırdı ve uzaklaştı. Meydanın çevresinden dolaşıp Katya'yı bıraktığım yere geldiğimde o orada yoktu. Ama dans edenler arasında onun beyaz elbisesinin uçuşmakta olduğunu çabucak gördüm. Öne doğru bir adım attığımda o Porusanda'nın zor bir figürünü yapıyordu. Sanki doğduğundan beri bu dansı yaparmış gibi de rahattı. Yüzü neşe dolu, gözleri pırıl pırıl, vücudu sevinç içinde hareket etmekteydi. Sahiplik gururuyla seyrederken birlikte dans etmekte olduğu yakışıklı bas gencine karşı içimde zerre kadar kıskançlık duygusu yoktu. Delikanlı beyaz pantolon, beyaz gömlek giymiş, beline kırmızı kuşak sarmıştı. Kırmızı kuşağın anlamı takımı öğleden sonraki spor karşılaşmasında kazanmış demek oluyordu. Katya ile ikisinin birbirine uyan beyaz giysileri ve olağanüstü güçleriyle zarafetleri sanki profesyonel dansçıymışlar gibi bir hava yaratıyordu. Bana yakın duran seyircilerden bazıları beğeni dolu sözler fısıldaşıp alkışlamaya, tempo tutmaya koyuldular. Müzik flütün bir ezgisiyle sona erdi. Delikanlı Katya'yı benim durduğum yere getirip bana teslim ederken abartmalı bir reverans yaptı. "Dans ederken çok güzel görünüyorsun," dedim Katya'ya. "Sağ ol, dans etmeye bayılırım. Bu bana mı?" "Ne? Ha, evet, buyur." Şişeyi açıp limonatayı bardağa boşalttım. Orkestra yaşlıca olanların da dans edebileceği türden bir müziğe başladı. Olgun hanımlar dostları veya akrabaları tarafından dansa davet edilirler. Zorunlu olarak önce reddettiler, kaçmaya çalıştılar. Sonra kavalyelerinin kendilerini çekip meydana çıkarmasına izin verdiler. Bu sefer pistte dullar, ihtiyar kızlar, şanslı oldukları için evlenmiş kız kardeşlerinin evlerinde oturan kadınlar, birkaç da sağa sola tutulmuş ihtiyar adamla torunu görünüyordu. Bir yandan dans ederken bir yandan gözleri kalabalığın içindeki tanıdıklarını arıyor, seyredildiklerinden emin olmaya çalışıyorlardı. Bas şenliklerine alışkın olan herkesin bildiği gibi bu dans orta yaşlar için gecenin sonu demekti. Çocuklar için de öyle. Saat neredeyse 10 oluyordu. Seneye de şenlik vardı yine ne de olsa. Tanrı izin verirse tabii. Bütün neşeyi bir seferde aramaya gerek yoktu. Aile reisi, sorumluluk sahibi erkekler büfelerde son bir zikiteo yaptıktan sonra evlerine dönecek, Çiftliklerine vardıklarında önce hayvanlarının gece yemini verecek, ondan sonra da yatacaklardı. Bu durumda gece yarısına kadar eğlenmek üzere yalnızca gençler, bir de çok yaşlı erkekler kalacaktı. Gençler içleri enerji ve neşe dolu olduğundan kalırlardı. Gençlik insana geçici bir konuktu çünkü. Yaşlılık ise ölene kadar sizinle beraberdi. Yaşlıların kalma nedeni ise ömürlerini çalışarak geçirdikleri için artık kendilerinde bol bol eğlenmeye hak görmelerindendi. Her saatin tadını çıkarmak niyetindeydiler. Katya'ya kolumu uzattım. Seyreden kalabalık arasında köprüye doğru ilerledik. Babasını gördüğümü, onun kasaba yaşlılarıyla konuşmakta olduğunu, çalışmaları için bilgi topladığını duyunca memnun oldum. Adamlar onu yabancı olmasına rağmen kabul ettiler ha. Evet dedim, baban iyi bir dinleyici. Burası hikaye anlatanlar ülkesi. Dinleyen pek az bulunur. Ayrıca onlara izah ısmarlıyor. Onu sevmeden edemezler. Para harcamayı nasıl sevmezlerse İzerre'yi de öylesine severler. Ya Pol? Pol'ü gördün mü? Hı, evet. Eğleniyor mu? Evet. İşte şurada zaten. Nerede? Ha, evet. Ne güzel bir kız öyle. Dans ettiği kız. Dur bir dakika. O kız yoldaki otomobilde değil miydi? Evet, oradaydı. Pol'ü öyle dik dik bakan, o iki esmer adam da bizi yoldan çıkaranlar değil mi? Evet, onlar. Katya'nın yüzü birden kaygı doldu. Umarım bir olay çıkmaz. Pol bazen oldukça tahrikçi bir tiptir. Ya öyle mi? Hiç dikkat etmemiştim. Oysa senin bir baskı kavgası beklediğini sanıyordum. Ama kardeşimin kavgaya karışmasını istemem elbette. Bak, dinle. Bir kahvenin kapısı önünde duraladık. İçeride bir grup ihtiyar, yakıntısı dolu bir ezgiyi koro halinde söylemekteydiler. Ne hazin bir şarkı, dedi Katya biraz dinledikten sonra. Bütün bask şarkıları minör tonundadır. Bu şarkıyı biliyor musun? Evet, geleneksel bir balat. Adı Marisco Nora Zoas. Anlamı biraz edepsizcedir, seni uyarıyorum. Öyle mi? Sözleri nasıl? Bir an düşündüm. Baskçadan tercüme yapmaya hiç alışkın değildim. O dili konuşurken o dilde düşünürdüm. Kelimelerin Fransızca karşılığını bulmak bana zor gelirdi. Anlamı şöyle, dedim. Marie, nereye gidiyorsun, diye soruyor. O da çeşmeye diye karşılık veriyor. Beyaz şarabın aktığı çeşmeye. İçebildiğimiz kadar içebileceğimiz yere. O kadar mı? O kadar. Bana pek ayıp gelmedi. Belki de değil. Ama çeşmenin çeşme olmadığını, şarabın da şarap olmadığını, içme fiilinin de içme fiili olmadığını her bask bilir. Siz basklar amma kurnaz tiplersiniz diyerek kaşlarını şakacı bir tavırla çattı. Biz kendimizi sinsi diye görmekten hoşlanırız. Kasabanın alt ucuna varmıştık. Atlarla arabaların beklediği çayıra giden köprüyle aramızda pek az bir uzaklık kalmıştı. Halkın bir kısmı evlerine dönmek üzere oraya doğru akmaktaydı. Irmağı geçip çayırda yürüyelim mi? Diye sordum. O güldü. Eğer köprü köprüyse, çayır da çayırsa, yürümek de yürümekse bence sakıncası yok, dedi. 17. ayrımın sonu. Sayfa 178.